Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda bugün cami yaptırmanın faziletinden bahsedeceğiz. Cami yaptırmak, camileri ancak müminler, Allah'a iman edenler, namaza devam eden, zekat veren, Allah'tan başkasından korkmayanlar iman eder. Onlar buna layıktır. İman ederler, mamur hale getirirler diye Tevbe suresi 17-18. Ayetlerden bahsetmiştik. Bu cami yaptırmanın, işte sahabenin cami yaptırırken birbirleriyle yardımlaştığını, el birliğiyle çalıştıklarını, o günden bugüne de insanların bu şekilde çalıştığını, camiler yaptırdıklarını söylemiştik. Bu cami yaptırmanın fazileti, demek ki bu insanları harekete geçiren nedir? Bu insanlar neden cami yapmak için böyle yıllarca canhıraş bir şekilde çalışıyor, didiniyor, sıkıntılara katlanıyor, sağa sola yüz sürüyor adeta? İstemek kolay değil. Bunların bildiği bir şey var demek ki. İşte ona şimdi bakalım. Emirül Müminin Osman İbni Affan radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mescid-i Şerifini yeniden bina ettiği zaman, kendi döneminde yeniden yapıyor, genişletiyor, tavanını yükseltiyor, bazı insanlar buna itiraz etmiş. İleri geri konuşmuşlardı. Ya Peygamberimizin yaptığı gibi yapmadı, neden farklı yaptı, biraz da süsledi yaptı, israf etti falan gibi. Bunun üzerine o da şöyle buyurdu: siz bana itiraz etmekte çok aşırı gittiniz. Çok aşırı itiraz ediyorsunuz. Halbuki ben Nebi-i Ekrem Efendimizin şöyle buyurduklarını işittim, diyor Hazreti Osman. Her kim Allah Teala'nın rızasını kastederek büyük küçük bir mescit bina ederse, Allah Teala da ona cennette onun gibi bir ev bina eder. Cennette bir evinin olması insanın hem cennete girmesi garanti oluyor demektir, hem de büyük bir lütuftur, büyük bir ikramdır. Demek ki Hazreti Osman'ı harekete geçiren de bu hadis-i şerifmiş. Her kim Allah Teala'nın rızasını kastederek bir mescit, bir cami bina ederse, Allah Teala da ona cennette onun gibi bir ev bina eder. Tabii ki cennetteki evin çok daha büyük, çok daha kaliteli, çok daha güzel, değerli olduğu açıklamadan varistedir. Açıklamaya gerek yok, izahtan varistedir. Cami için ayrılan bir arsa Allah rızası için vakfedilmiş olur. Bu arsa caminindir denildiğinde o artık Allah için vakıftır. Artık orası üstü ve altıyla birlikte kıyamete kadar cami hükmündedir. Arsanın üstü de altı. Demek ki öyle anlaşılıyor ki bu dünyada yapılacak en güzel sadakaların, sadakaya cariyelerden birisi camiye bir arsa vermek. Yıkılsa bile o cami tekrar yapılacak o arsaya. O arsanın çünkü başka bir şey olma ihtimali yok. Tabii ki caminin arsasına gücü yetmezse katkıda bulunabilir insan. Binasına yardımcı olur. Hiçbir şey yapamazsa imarına, cemaate devam ederek imarına yardımcı olur. En kolayı da o. Bu sebeple bir caminin arsası ve binası için infakta bulunmak en büyük sadakaya cariyedir. Kıyamete kadar orada namaz kılan, Kur'an-ı Kerim okuyan, zikreden ve muhtelif ibadetler yapan müminlerin kazandığı sevapların aynısını Cenab-ı Hak bu hayır sahibine de lütfeder. Cami müminlerin evi, sığınağı. Kimsesizlerin sığınağı, ashab-ı suffe gibi insana oraya girer, istirahat eder, dinlenir, ibadet eder, uyur, yer içer. Onun için bir cami yapmak, orada devamlı 5 vakit namazın kılınması, zikirlerin yapılması, Kur'an okunması çok büyük bir hayır hakikaten. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah. O halde yapılabilecek en büyük hayırlar cami, Kur'an kursu ve İslami eğitim müesseseleri yaptırmak, bunların arsalarını vermek ve onlara destek olmaktır. Kur'an kursunu düşündüğünüzde hakikaten dışarıdan böyle yaklaşırken de ha pencerelerden böyle arı uğultusu gibi Kur'an sesleri dışarı geliyor. Hafızlık yapan talebeler hep bir yerden çalışmaya başlayınca insan için ne kadar güzel bir manzara. Dolayısıyla bir Kur'an kursu yaptırmak, bir imam hatip, bir dini eğitim kurumu yaptırmak. Orada binlerce talebenin gelip dinini öğrenmesi, Allah'ını, peygamberini öğrenmesi, ilmi halini öğrenmesi ve bunu hayatında tatbik etmesi hakikaten hesabı yapılabilecek bir hasene değil yani. Nasıl bir hasenedir? Bunun hesabı ne kadardır? Sevabı ne kadardır? Bunu hesap etmek zor. Mescid-i Nebevi'nin ilk genişletilmesi hicretin 30. senesinde olmuştur. Mescid-i Nebevi'nin ilk genişletilmesi. İtiraz edenler mescidin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki hal ve şekliyle bina edilmesini, nakışlı taş ile kireç kullanılmamasını arzu ediyorlardı. Topraktan, kerpiçten yapalım. Halbuki kerpiç duvarlar çabuk gevşiyor, hurma gövdelerinde yapılan direkler kısa zamanda çürüyor. Toprağa gömüyorsun hurma direğini, direk yapıyorsun, bir müddet sonra çürüyor. Hurma dallarından yapılan tavan da namaza gelenleri yağmurdan muhafaza edemiyordu. Üstte de hurma yaprakları koyuyorsun, onların arasından yağmur geliyor. Böyle olmaz diyor Hazreti Osman. Daha sağlam. İmkanımız var, daha sağlam. O zaman imkan yoktu diyor. Bu sebeple Hazreti Osman radıyallahu anh mescidi iyice genişletti. Duvarlarını nakışlı taşlarla ve kireçle ördü. Direklerini nakışlı taşlardan, tavanında saç ağacından yaptı. Mescid-i Nebevi devamlı genişletilerek gelmiş. Peygamberimiz zamanında da genişlemiş. Hazreti Ömer zamanında biraz genişlemiş. Hazreti Osman zamanında esaslı bir şekilde bu şekilde genişletilmiş. Ve tarih içinde hep genişliğe genişliğe gelmiş Müslümanlar elhamdülillah sığmamışlar. Hala da sığmıyorlar. Hala da genişletme faaliyetleri devam ediyor. Silahla camiye girmek. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhuma şöyle buyurur. Bir defasında biri Mescid-i Nebevi'den geçti. Yanında oklar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona temrenlerinden tut da kimseye dokunmasın buyurdular. Temren, ok, kargı gibi aletlerin ucundaki sivri demire denir. Sivri demir dışarıda açık olarak gidiyor derken birisine çarpar, sürter, birisini yaralayabilir. Onun için Efendimiz diyor ki o temrenleri elinle tut, kapat, onlara bir kılıf yap ki kimseye dokunmasın, kazara kimseyi yaralamasın. Bir kimse elinde ok ve mızrak gibi aletlerle camiye uğradığı zaman onların sivri ve kesici yerlerini kapatmalı, bir kılıfa koymalı ki kimseye zarar vermesin. Toplu yerlerde, çarşı pazarlarda, camilerde buna dikkat etmek gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şu ikazlarda da bulunmuşlardır. Sizden biri silah ile din kardeşine işaret etmesin. Çünkü o bilmez. Belki şeytan silahı elinden boşandırır da bu sebeple cehennem çukurlarından birine yuvarlanır gider. Çok duyuyoruz bunu haberlerde hakikaten. Silahla oynarken arkadaşını vurdu, hanımını vurdu gibi böyle kendisini vurdu. Yani bilemez diyoruz Peygamber Efendimiz. Şeytan onu boşandırır silahı. Demek ki bir faaliyeti olabilir. Şeytanın tutarken dokunur, tetiğe dokunur, bir şekilde boşandırır. Ama suç tabii şeytan görünmediği için o silahı tutanın elinde kalır, onun üzerine kalır. Dolayısıyla silahı diyor kardeşine doğru doğrultma. Peygamberimiz zamanında ateşli silah yoktu tabii. Ne vardı? Ok vardı. Belki mandallı oklar vardı. Onu oku ona doğru tutarsın. Ama oku boşandırırsa şeytan o ok o insana saplanır karşıdakine. Bugün ise silahlı, ateşli silahlar var. Bu daha kolay bir durum. İnsan istemeden ateş alabilir silah. Dolayısıyla bir kaza ortaya çıkar. Bir kişi kardeşine demirle işaret ederse, Peygamber öyle buyuruyor. Bir kişi kardeşine demirle işaret ederse, işte okun ucuyla, mızrakla, başka bir demirle, kılıçla işaret ediyor, ona doğru uzatıyor demiri. Onu elinden bırakıncaya kadar melekler kendisine lanet eder. Çünkü tehlikeli bir iş yapıyor. Yani bir kaza çıkabilir. Yanlıştan birisi düşer, ayağa kayar. Fark edemez. O okuda işaret ederken kardeşinin bir tarafına batabilir, saplanabilir. Onun için o diyor uzattığı şeyi, işaret ettiği şeyi indirinceye kadar melekler kendisine lanet eder. Ana baba bir kardeşi bile olsa. Ya bu benim kardeşim, bir şey olmaz falan, olmaz. Peygamberimiz buna çok dikkat ediyor. Kimseye zarar vermemek, kimseye eziyet etmek, müminlere eza vermemek. Bunun için çok değişik hadisler var. İşte bunlardan birisi de bu. Silahla, sivri, kesici bir şeyle işaret etmemek. Müslümana karşı zararlı bir şeyle, zarar verecek pozisyonlardan uzak durmak. İşte Müslümanların gelip geçeceği yolları kapatmamak gibi Efendimizin pek çok ikazları var. Mesele, maksat nedir? Müminlere eziyet vermemek. Ahzab suresinde de zaten Cenab-ı Hak Allah'a, Resulüne, mümine eziyet edenlerin durumundan bahsediyor. Onların lanetlendiğinden bahsediyor. Onlara büyük bir azap olduğundan bahsediyor, haber veriyor. Demek ki gayet nazik, ince, hassas müminler olmamız gerekiyor. Hiçbir mümine, Müslümana eziyet etmek, zarar vermek, onu kırmak, incitmek söz konusu olmaması gerekiyor. Hatta hiçbir insana, bir savaş durumu yoksa düşmanı bile insan incitmez tabii ki. Onlarla güzel geçinir. Ama harp durumu varsa o zaman ayrı. Cabir radıyallahu anh şöyle buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından çıkmış kılıcı elden ele vermeyi yasakladı. Kınından çıkmış elden ele veriyor. O arada eli kayar, elini keser, dizini keser. Kaza olabilir. Efendimiz ne kadar hassas, ne kadar dikkatli. Daha baştan tedbirlerini alıyor. Bu hadis-i şerifler bir Müslümanın değerinin ve hürmetinin, saygınlığının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Müslümanlar Allah katında, Resulullah katında çok değerli. O zaman bizim katımızda da değerli olsun. Bir insanı diyor, bir Allah dostundan birisi, ayıbından, kusurundan dolayı hemen diyor, terk etme. Allah onu kulluğa kabul etmiş ya, sen de onu kardeşliğe kabul et diyor. Allah Teala kulluğa kabul etmiş, yaratmışsa biz de değer verelim. Müslümanları küçük görmeyelim, hor görmeyelim. Dolayısıyla Müslümanlara eziyet etmeyelim. Şakayla bile olsa Müslümanı korkutacak, ona eziyet verecek şeyleri de Efendimiz şiddetle yasaklamış. Bir Müslümanı diyor, diğer Müslümanı korkutması yasaktır, korkutmasın. Şakayla bile olsa. Bir gün böyle sefer esnasında uyumuş sahabilerden birisi, genç sahabilerden. Diğer sahabiler de silahlarını, okunu, yayını, mızrağını alıp saklamışlar. Uyanınca tabii çok dehşete kapatıyor. Eyvah diyor, okunu, yayını kaybetti. Bir de Resulullah Efendimiz yanında rezil olmak var. Okuna, silahına sahip çıkamadı diye. Bugün de tabii çok önemli askere de silah zimmetleniyor. Silahı kaybetti. Büyük bir olay yani. Dolayısıyla çok da korkmuş. Efendimiz soruyor, bunun silahını bilen var mı? Sahabeler diyor ki, yarısı biz şaka olsun diye saklamıştık. Verin silahını diyor ve hiçbir Müslüman diyor, diğer Müslümanı korkutmasın. Şakayla bile olsa. Böyle demek ki Müslümanları korkutacak şakalar yapmak veya gerçekten Müslümanları korkutmak, şakayla korkutmak yasaksa gerçekten korkutmak daha yasak, daha çok yasaktır yani, öncelikle yasaktır. Dolayısıyla müminleri korkutmak, onlara eziyet vermek, onları üzmek İslam'ın, Peygamberimizin şiddetle yasakladığı şeylerdir. Bu konuda hassas olmak lazım. Dolayısıyla müminler daima nazik, hassas ve rakik kalpli olmalı. Kimseye eziyet vermemelidirler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Zarar verene Allah Teala da zarar verir. Sen zarar verirsen Allah da sana zarar verir. Güçlük çıkarana Allah Teala da güçlük çıkarır. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Men dakka dukka. Herkes ettiğini bulur. Er veya geç. Bugün gencim dersin, bir şey olmaz zannedersin. Yaşlılara saygısızlık edersin. Hürmette kusur edersin. Onları küçük görürsün, hakir görürsün. Değer vermezsin. Yarın bakarsın aynı 3-5 sene sonra senin başına gelir. Veya başka şekilde. Zarar verene Allah Teala zarar verir. Zorluk çıkarana Allah Teala zorluk çıkarır. Etme bulma dünyası. Dolayısıyla Müslümanları korkutmak, Müslümanların toplu bulunduğu yerlerden zarar verme ihtimali olacak şekilde geçmek, işte camiden silahı emniyeti almadan geçmek, Müslümanları doğrultarak geçmek, çarşı pazardan bu şekilde geçmek Efendimizin yasakladığı davranışlarda oluyor. Camide şiir okumak. Hassan bin Sabit el-Ensari radıyallahu anh mescide şiir inşaatının cevazı hususunda Ebu Hureyre'yi şahit tutarak Allah aşkına söyle. Nebi Ekrem Efendimizin Hassan Resulullah adına Kureyş kafirlerine cevap ver. İlahi onu Ruhul Kudüs ile teyit eyle buyurduğunu işittin mi diye sual etti. Ebu Hureyre de evet işittim cevabını verdi. Böyle bir rivayet var. Hassan bin Sabit peygamberimizin şairi. Bu kıssanın sebebi Buhari'nin başka bir kitabında şöyle izah ediliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh mescide girmiş. Bakmış ki Hasan radıyallahu anh şiir inşa ediyor. Şiir okuyor. Ona dik dik bakmış. Camide şiirin ne işi var der gibi böyle. Hasan radıyallahu anh da bu mescitte senden daha hayırlı biri bulunduğu halde ben şiir inşa ederdim demiş. Tabii yaşı da büyük Hazreti Ömer'den. Hazreti Hasan'ın. Diyor ki yani sen bunu neye saklıyorsun? Senden daha hayırlı bir insan burada varken ben şiir okuyordum bu camide, mescitte. Sonra Ebu Hureyre'ye dönüp diyor ki Allah aşkına söyle diyor. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hassan Resulullah adına Kureyş kafirlerine cevap ver şiirle. Onlar şiir söylüyor ki Kureyşler Müslümanlar aleyhine. Peygamberimizin de şairler var. Onlara diyor ki bunlardan birisi Hassan da benim adıma cevap verin onlara diyor. Peygamberimiz çünkü şiir yakışmaz diyor Cenab-ı Hak. Biz ona şiir öğrettik. وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ O peygamber olduğu için, vahiy aldığı için insanlar da vahiy şiire benzetirler diye imanlarına bir tereddüt gelir diye Cenab-ı Hak ona şiir öğretmedik diyor. Ona şiir de yaraşmaz diyor. Ama güzel şiiri Efendimiz dinliyor, teşvik ediyor. Tekrar ettikleri olmuş zaman zaman. Böyle şairlerine de şiir söyletmiş. Ondan sonra Allah'a dua ediyor. Allah'ım Ruhul Kudüs'le yani Cebrail Aleyhisselam ile Hassan'ı teyit eyle, destekle. Onun işte diline güç ver, aklına, beynine güç ver, güzel, beli şiirler söylesin, kafirleri susturacak şiirler söylesin, ruhuna ilham ver, ilhamına kuvvet ver diye Efendimiz dua etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hassan radıyallahu anh için mescitte bir minber kurdurur. O da minberin üstüne çıkıp kafirleri hicvederdi. O zaman bugünkü medya gibi şiir çok önemli. Şiirle savaşlar çıkıyor, şiirle savaşlar duruyor. Şiirle bir kabile aziz oluyor, şiirle bir kabile rezil oluyor. Onun için şairler de çok korkarak ikram ederlermiş. Aman aleyhimize bir şiir söylemesin diye. Şairin birisi kabilenin birisine bir şiir söylüyor, hicvediyor. O kabile artık kendi isimlerini kullanamaz olmuşlar. O kadar rezil olmuşlar, utanmışlar ki toplum içerisinde. Başka artık babaların ismiyle değil de dedelerin ismiyle kendilerini tanıtmaya başlamışlar. Biz falan oldu diye de falan oldu diye. O kabilenin reisi de o bölgeyi terk edip başka yerlere gitmek zorunda kalmış. Bir şiir sebebiyle. Başka bir kabile insanlar arasında böyle dalga geçilirmiş. İşte ne derlermiş? Enfünnaka. Devenin burnu. Çocukken işte o kabilenin reisi çocukken devenin burnunu tutup kafası kesilmiş devenin burnundan tutup getirdiği için onun lakabı Enfünnaka kalmış. Devenin burnu diye. Bu da bir komikliğe sebep oluyor. İnsanlar tahkir ediyor tabi bu isimle. Kabilenin ismi de öyle geliyor. Beni Enfünnaka. Burnu, devenin burnunun çocukları. Böyle kabile ismi kalmış. Bunu kullanmak istemiyorlar. Ondan sonra bunu dedelerinin ismiyle başka bir isimle kendilerini tanıtıyorlar falan. Utanıyorlar bu isimden yani. İnsanlar dalga geçiyor çünkü. Sonra bir şair gelmiş. Şaire ikram etmişler falan. O da hoşuna gitmiş. Bunlara bir şiir okuyor. Diyor ki devenin burnu diyor kuyruğu gibi değildir tabii ki. Bu kabile devenin burnuysa diğerleri kuyruk gibidir diye böyle bir şiir okuyor. Bu sefer yıldızı parlamış bu kabilelerin hepsinden öne geçmiş. Bu şiir yayılıyor tabii. Şiir edebi olduğu için güzel olursa eğer, şair de güçlüyse o şiir dilden dile her tarafa yayılıyor. Yayılınca da bu sefer bu kabilenin şanı, şöhreti artıyor diğer kabilelere göre. Bu sefer bu kabilenin fertleri o eskiden beğenmedikleri kaçlı ismi övünçle kullanmaya başlıyorlar. Biz diyorlar işte Enfünnaka oğullarıyız. Benü Enfünnakayız biz diyerek. Şiir bu derece güçlü olduğu için Peygamberimiz de mescide minber kurduruyor. Hassan bin Sabit'e diyor ki müşrikleri hicvet. Çünkü onlar için çok tesirli. Bir hadis-i şerifte bunun diyor şiiri sizin oklarınızdan daha tesirlidir. Malum olduğu üzere Araplar güzel söze iptila derecesinde meclup ve meftun idiler. Edebi sözler onlar üzerinde fevkalade bir tesir meydana getiriyordu. Alimlerimizin çoğunluğu hicivden, fuhuştan ve bir Müslümanın kadri haysiyetinin taarruzdan ari olan şiirin inşaatında söylenmesinde ve rivayet edilmesinde bir beis görmemişlerdir. Düşmana karşı hiciv kullanılır ama bunun dışında normal düşman olmayan insanlara karşı hiciv kullanılmaz. Fuhuş, kötü sözler de olmayacak. Müslümanın tahkir edecek bir şey de olmazsa diyor, diğer güzel manaları ifade eden, güzel şeyler anlatan şiirleri söylemekte, yazmakta bir beis yok. Nakletmekte. Müşriklere sövmek ve onları hicvetmek caiz olmakla birlikte buna ilk başlayan olmamak gerekir. İlk başlayan da olmamak cevap verilir. Kafirlerden herhangi bir saldırı olmadan onları hicvetmek ve hakarette bulunmak onların da bilmukabele ehli İslam'ı hatta el-eyyazübillah Allah'a ve Resulüne sövmesine sebep olabilir. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor ayet-i kerimede. Siz onların dua ettikleri, ibadet ettikleri putlara sövmeyin ki onlar da cahilce Allah'a söverler diyor. Dolayısıyla Allah'a, peygamberimize, Allah'ımıza, peygamberimize, dinimize hakaret ettirmemek gerekiyor. Durduk yerde düşmana da böyle hicviye söylemek gerekiyor. Ama onlar söylerse o zaman cevap verilir. Fakat saldırı evvela kafirler tarafından gerçekleşir de aynı silah ile müdafaa zarureti hasıl olursa bunu yapmakta beis yoktur. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad ediniz. Malla, canla ve dille. Dil artık konuşarak olur, şiir olur, hitabe olur, değişik şekillerde cihad. Cihad araçlarından birisi mal, can ve dil. Cenab-ı Hak bizlere de İslam'a böyle hizmet etmeyi, Müslümanların şanını, şerefini yüceltmeyi nasip etsin inşallah. Ve inne fil beyani lesihran. İnne fil beyani lesihran. Beyanda, güzel sözde bir sihir vardır buyuruluyor. Dolayısıyla güzel söz söylemek, güzel sözle İslam'a hizmet etmek de bugün içinde çok geçerli olan üstün bir hizmet aracı. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.